Ayrım 6.
Ondan önceki en güzel 6 yılı ne yaptın? Öldürüp attın galiba. İnsan gençliğine kıyabilir mi? Biz yaşlanamayız be çocuklar, derdi. Adamın sesi çatladı, yarıldı, parçalandı, un ufak oldu. Sigarası parmakları arasında ezildi, dağıldı, bütün ellerine bulaştı, kokusu bütün dokularına sindi. Adam bu kokudan bir daha asla arınamayacağını o anda anladı. Kadın kokunun rengini gördü. Gözleri kamaştı. Dayanamayıp gözlerini sımsıkı yumdu. Katlar arasında bozulmuş küçücük bir asansörün içinde bütün dünya ile ilişkileri kesili kala kalmış ama bundan kurtulmak için kıllarını kıpırdatacak hali olmayan iki kişiydiler. Birinin alarm düğmesine basması, kapıyı yumruklaması, duvarları tekmelemesi gerekiyordu. Bile bile öylece kaldılar. Uzun mu? Hiç bilemediler. Acının paylaşılamayacağını bilerek yine de yan yana olmaktan şikayetsiz, yapayalnız, üstlerine çöken ağırlığa katlandılar. Asansörün bozulduğunu dışarıdan fark edenler oldu. Film arası verildi. İzleyiciler sinema bekleme salonunu akın edip, aylardır hiç sigara içmemiş gibi duman duman tütün bulutunda boğulunca, kadınla adam dünyaya dönmek zorunda kaldılar. Festivalde insan çoktandır görmediği eski yakın dost, eski kalp ağrısı, eski düşman ve tanıdıklarına yenilerinden daha sık rastlar. ''Aa Berrak, sen Türkiye'de misin? Ne zaman döndün? Kalıcı mısın?'' ''Çetin, merhaba yav, nerelerdesin? Son filmini göremedim ama hakkında çok şey işittim. İyisin ha?'' ''Ömer nerede çoktandır? Ne o üçü bir yerde bozuldu mu yoksa?'' Adam aceleyle bir sigara çıkarttı, mekanik hareketlerle yine ucundan bir parça koparttı, kağıdını filtreyle sigaranın buluştuğu yere sardı, yaladı, yapıştırdı, yaktı. Kadın hiç bakmadan bütün bunları bildi. Biz de Ömer'i konuşuyorduk Çetin'le. Evet, Ömer'i anlatan bir film yapacağız birlikte. Berrak yazacak, ben çekeceğim. Üçümüzü anlatan bir film olacak bu. Birbirlerine önce hayretle baktılar, sonra havaalanında buluşmalarından bir ilk kez gerçekten gülümsediler. Yıllardan beri ilk defa eski çocuk bakışlarını aynı anda buldular. Tereddütsüz o bakışları yerleştirdiler göz bebeklerine. Kemiklerini ezen tonlarca yük tam o sırada kalktı. İsteksizce çekip gitti. Çöreklenecek yeni bedenler aramaya başladı. Tüy gibi hafifleyen, hala genç bedenleri dikleşti, rahatladı. Paylaşacak bir şey bulmanın keyfiyle birbirlerinin sözünü kese kese filmi konuşmaya koyuldular. Üç kişiydik. Çetin, Ömer ve ben. Deniz yeşildi, gök gri, rüzgarın rengi çamur. Ömer'in elden düşme sarı mobiletinin üzerinde renkli muşamba yağmurluk ve anoroklarımızla bütün insanların ters yönünde hızla gidiyorduk. Gülüp duruyorduk. Niye güldüğümüzü kimse anlamıyordu. Biz de bilmiyorduk ki. Çocuklukla yetişkinlik arasında insanlar gülmek için illa komik şeylere ya da esprilerin entelektüel analizlerine gerek duymazlar. Zaten her şey bir oyundur, komiktir, heyecanlıdır. Yolcu otobüslerini kıl payı sıyırarak geçen mobiletin üzerinde yetişkinlerin artık göremediği bir şeylere kahkahalarla gülen bize, otobüslerin, otomobillerin camlarında korku ve endişeyle bakanların neden böyle çok kaygılandıklarını anlayamıyor, yeniden kahkahalarla gülüyorduk. Yoksa ölümden mi korkuyorlardı bunlar? Ölüme de gülüyorduk. Ha ha! Oysa o gün ölüm hemen arkamızda bizi takip ediyormuş. Bir ara onu gördük. Bembeyaz bir yüzü, siyah bir elbisesi vardı. Ölüm bir erkekti ama tanıyamadık. Ölüm çığlık attı. O zaman yeşil deniz kenarında tek sıra olmuş siyah giysili yaşlı insanlar gördük. Tek sıra olmuş bizimle aynı yöne doğru yürüyorlardı. Elleriyle kulaklarını tıkamışlardı. Ölüm kendini ille de bize belli etmek istiyordu. Orkestrayı Furiosa bir finalde yöneten şef gibi kollarını savurdu. Bu kez deniz kenarında tek sıra yürüyen yaşlı insanlar gözlerini kapayarak ilerlediler. Bütün gördüklerimizi soyut bir film çekimi çalışması sandık. O gün üçümüz de ölümü gördük ama tanıyamadık. Kahkahalarımızı birleştirip ölümün yüzüne tokatlar attığımızı bilemedik. Ölümün bizi öfkelendiğini anlayamadık. Kendini ille de bize göstermek isteyen ölümün giderek şiddetlenen alaylı kahkahalarımızla sendeleyip kıyasıya hiddetlendiğini hiç anlayamadık. Çünkü tıpkı acı, ihanet ve ayrılık gibi ölüm de yalnız kitaplarda okuduğumuz, filmlerde, tiyatrolarda izlediğimiz soyut bir kavramdı. Ölümün eti ve kemiği olacağını nereden bilecektik ki? Bu doğuştan sağır birinin önce insan gırtlağını, sonra bulutları parçalayan bir çığlığı hayal etmesi kadar uzak bir kavramdı bize o yaşlarda. Ama ölüm bizi hiç affetmedi. Ölüm kincidir. Eskiden geniş bir iş yeriyken yıkılmaktan kurtarılıp onarılan bir Taksim binasının orta katına yerleşen Çetin ve Suna, yüksek tavanlara uzanan geniş duvarları rengarenk sinema afişleriyle dekore edip, yerleri minder kilimlerle sıcacık döşemiş, eski katip odası olan bol pencereli beşgen çıkıntıyı yemek odası olarak kullanıyorlardı. Berk, babasına son filminin afişiyle uçak yapıyor, Nisan'da onu izliyor, Suna yemekleri masaya taşıyor, Ayşe yemek müziği seçmek için kasetleri tek tek elliyor, her ellediğinin notaları eline bulaşmış gibi onu mırıldanıyordu. Çetin, telefonda annesinin kandilini kutluyor, berrak küçük siyah bir deftere harıl harıl bir şeyler yazıyordu. Ayşe sonunda Moistaki'de karar kıldı. Hepsi Maliberti'ye bir yerinden mırıltıyla katıldılar. Yemek masasında iki çocuğun tuzluk kavgası baş gösterdi. Suna Berk'i Ayşe Nisan'ı tuzluğu vermesi için azarladı. İki küçük tuzluğu birbirine bırakınca tuzluk ortada kaldı. Kimse tuzluğu kullanmadı. Önceleri Suna'nın üzerindeki ev sahibesi ve anne rolü, sonra Ayşe'ye bulaştı. Sonra bu roller havada dağıldı, ufalandı. Herkes evin sahibi ve iki çocuğun en yakını oldu. Gece çocukları uyku dolu serin bir rüzgarla çabucak erişti. Önce Berk, sonra Nisan uyudu. Nisan uyumadan önce minik yastığını yere koyup henüz sözcüklere dönüşmemiş seslerle konuştu. Babası Nisan'ı uyutmadan önce yastıkla konuşur, bir yastığa bir Nisan'a masal anlatırdı. Bu minder olmadan kızım uyumaz bu yüzden. Küçük kız yastığına sarılıp yüzü koyun derin bir uykuya daldı. Diğerleri ona bakıp gülümsediler. Cohen, Beatles, Livaneli, Selçuk, Su ve yine Moistaki dinlediler. Bu kaseti bana Ömer kaydetmişti. Aa, sanata mı? Bende de Moistaki kayıtları var onun. Evet, son zamanlarda kaset doldurup armağan etmediği arkadaşı kalmadı. Hepsi güldü. Kimi şaraba devam ediyor, kimi kahve içiyor. Sanki hepsi şimdi aralarında olmayan ama birazdan her zamanki deli dolu, ışıltısı hiç sönmeyen yeşil gözlerle tükenmez bir kaynaktan akan enerjisini hala nereye yönlendireceğine karar verememiş, çocuk kaygısızlığındaki berrak neşesiyle içeri dalacak birini bekliyordu. Ayşe, yıllardır hiç değiştirmediği kısa kumral saçları, iri çerçeveli miyop gözlükleri ve birbiri ardına eklediği sigarasıyla sık sık kalkıp Nisan'ın üzerine örtüp çocuğu gözlüyor, bir yandan da Çetin'e laf yetiştiriyordu. Hayır cancağızım, 7 değil tam 8 yıl oldu. Kızım, sen hesabı şaşırmışsın. İsveç'te yaşaya yaşaya tamı tamına 7 yıl oldu. Neyin hesabını yapıyorsunuz çocuklar? Böyle cümbür cemaat beraber olmayalı birinin. Hepsi parmak hesabına başladı. Sessizlikte Moistaki'nin yumuşak, barışsever, hüzünlü ama kederlendirmeyen sesi kaldı havada. Bence sizler bir araya toplanmayalı 8 yıl oldu. Üçü de Suna'ya baktı. Suna bal rengi, kıvırcık saçları, yumuşacık çizgileri, ela gözleri, uçuk pembe teniyle tıpkı Berk'in dişisiydi. İlerleyen gecenin solgun yorgunluğuyla bir kat daha güzel, dinlendirici, çekiciydi. Söylenmemesi gereken bir şey söylemiş gibi kızardı, utandı. O zaman iyice oğluna benzedi. Yani biz Çetin'le evleneli 5 yıl oldu da. Sessizlik. Doğru. Çetin'in Suna'dan önce 2 evliliği daha. Ayşe sessizliği gevrek bir kahkahayla bozdu. Nasılmış Çetin İsveç matematiği doğru çıktı bak. Vay be. 8 yıl olmuş ha. Sessizlik. Sizin şu film işi ne alemde? İyi gitmiyor. Başlayamadık ki henüz. Berrak soyut kavramların sinema dilini zorlayarak anlatılmasından yana. Ben de ona Türkiye'de film yaptığımızı hatırlatmaya çalışıyorum. Yine mi soyut sanat tartışması çocuklar? Sorun soyut gerçekçi sanat değil Çetin. Kaliteli yapıt mutlaka alıcısını bulur. Berra'nın sesindeki alıngan tiz kıpırtıları duyan Ayşe, hep olduğu gibi çıkan tartışmaları yatıştırıcı sesini bulup onunla sordu. Ne gibi örneğin? Ölüm gibi. Ölümü siyah pelerinli, beyaz yüzlü bir adam, ölüleri siyah giysili deniz kenarında tek sıra yürüyen yaşlılar olarak gösterelim diyorum. Çetin bunu fazla soyut buluyor. Sessizlik. Şimdiye kadarki sessizliklerin en derini geniş salonu kapladı. Moistaki'nin sesi bu sessizliği doldurmaya yetmedi. Siyah elbiseli, beyaz yüzlü bir adam salonun ortasında tuhaf bir dansa başladı. Çetin ansızın bağırdı. Onu bir yerde görmüştüm. Evet evet, onu bir yerde görmüştüm. Bir yerde ama nerede? Üç kişiydik. Çetin, Ömer ve ben. O zaman Ömer'in babası gençti. Tıpkı oğlu gibi ince uzun bacaklı, dar kalçalı, yeşil gözlüydü. Nisan'ın en sulu, en yağmurlu berbat pazarında önceden planlanan mobiletli pikniği yapabilmek için sırılsıklam ıslanmış, çamurlara batmıştık ama keyfimize diyecek yoktu. Ertesi gün hasta olmak korkusu henüz tanımadık bir korkuydu o zamanlar. O günün sonunda neden Ömer'lere gittik de çoğunlukla yaptığımız gibi bize gelmedik bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. Kapıyı açan Ömer'in babası ıslak halimize bakıp kaygılanmıştı. Girin içeri girin. Hasta olacaksınız oğlum. Gel kızım içeri. Bu haytaların arasında sen de erkek oldun çıktın zaten. Kendimiz için hiç kaygılanmıyorduk. Bizim için kaygılanacak birilerinin varlığından kesinlikle emindik. Bizi seven, gözeten birileri mutlaka bulunuyordu. Üçümüzün de çocuklarına düşkün geleneksel aile dokusunda anne babalarımız vardı. Kimseyi bulamadığımızda da birbirimizi gözetiyorduk. Birbirimize olan sevgimizden zaten hiç kuşkuya düşmedik. Kayıtsız, koşulsuz bir inançtı insanların birbirlerini sevmesi ilk gençlik yıllarımızda. İnsanın mutlak yalnızlığıysa Camus'ta, Hesse'de, Sartre'da, Rilke'de satır aralarında gözümüzden kaçmış, ilk gençliğimizin bitimini sabırla bekliyordu kitaplıklarımızda. Ömer, seni bir delikanlı aradı oğlum. Daha önce hiç görmediğim birisi. Bir arkadaşınız alınmış, haber verdi. Boykot komitesindenmiş. Üçümüz de kimin alındığını anladık. Donduk kaldık bir an. Sanki o neşeli, çılgın üç çocuk gitmiş, yerine aceleye getirilmiş yetişkinler oluvermiştik. Sorumluluklarımız, görevlerimiz, memleketi kurtarma, insanımızı mutlu etme yeminlerimiz çöreklendi yüreklerimize. Başkalarını, onlara hiç danışmadan mutlu edecek formülü uygulama yetki ve hakkına sahip olduğunu sanmak çok gençken affedilir bir hatadır. 17, 18 ve 20 yaşlarındaydık. Böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız burada çocuklar. Evet, bir şeyler yapmak gerek. Peki ne yapacaksınız bakalım siz üçünüz? Bir arkadaşımızı polis götürmüş Talip amca, kurtarmamız gerek onu. Onu anladık da ne yapacaksınız ondan haber verin hele. Devrimciye düşen görevi elbette diye bir ağızdan bağırdık üçümüzde. Devrimcisiniz ha? Talip amcanın sesi çatladı, titredi. Ses tonundan aldığımız kuvvetle yeniden ateşli bir biçimde bağırdık. Evet devrimciyiz. Ellerime bakın önce siz diye gürledi Talip amca. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim. Ürkerek ellerine baktık. Elleri yılların ayakkabı ustası elleriydi. Müzede antik eser ya da fosil inceler gibi eğilip hiç görmemişçesine ellerine baktık bir an için. Bizim meraklı, ilgili, öğrenmeye aç, hazır ya da tertemiz, duygulu, sevecen bakışlarımız Talip amcanın öfkesini aldı götürdü. Babacan bir sesle söylenmeye, gülmeye başladı. Tövbe tövbe la havle, hey Allah'ım. Biz de güldük. Siz devrimcisiniz ha? Evet, koro halinde. İnançlarınız için ölümü göze alır mısınız peki? Elbette alırız. Çok kararlı koro. Biraz önce ölüme rastlayıp onu tanıdığımızın farkında bile değildik. Adam senaryonun ilk sayfasını kırmızı kalemle çizdi, karaladı. Sinemada ilk sahne çok önemlidir. İzleyiciyi yakalamak gerekir, anlıyor musun? Kadın suratını astı, somurttu. Küçük bir büroda bir masanın iki başında oturmuş kahve içiyorlardı. Adamın elinde filtresi sigara kağıdıyla yamanmış bir maltepe vardı. Birbirlerine kötü kötü baktılar. Böyle bir filmin cenaze sahnesiyle başlamasının akıllıca olduğunda diretiyorum ben. Hayır efendim, Türkiye sinema izleyicisi canlı, neşeli başlangıcı sever. Sen olaya hala edebi açıdan yaklaşıyorsun. Sinema dili edebiyattan çok farklıdır. Peki filmin adı 3 kişilik Sago olacaksa ne diye cenazeyi saklayalım izleyiciden? Sago ne demekti yahu, hep unutuyorum. Geç dalganı sen daha. Sago, Türklerin İslamiyet'ten önce ölünün arkasından yaktıkları ağıt. Olur mu be berrak sözcük? Kimsenin ilgisini çekmez. İyi ama özü Türkçe. Adam homurdanarak bir sigara daha çıkartıp filtresini yamadı. Kadını görmezden gelerek senaryoyu okumaya devam etti. Kadın somurttu. Bir süre böyle kaldılar. Kadın nefis bir keşif yapmışçasına keyifle haykırdı birden. Ömer'in babasının cenazede sana söyledikleriyle başlar. Kısacık geçeriz o sahneyi biz de. Hı? Adamın gözleri bulutlandı. Biraz önceki direngenliği çöktü, daldı, uzaklara gitti. Kadın onun geri dönmesini sabırla bekledi. Adam yavaş yavaş odaya geri dönerken sayıklar gibi konuştu. Koskoca Talip Usta, dağ gibi adam çökmüş, ufacık kalmıştı. Mezarın başında beni buldu, yanıma yaklaştı, elini omzuma koydu. Omzumu öyle bir sıktı ki canım yandı. Siz dedi, siz üçünüz inançlarınız için ölürüz demiştiniz. Üçünüz beraber yaşayıp beraber ölecektiniz. Hep öyle sandım. Sizi birbirinizden hiç ayrı düşünmedim ben. Ama o öldü, siz yaşıyorsunuz. Sesinde ne öfke ne keder vardı. Şaşkındı yalnızca. Beni görünce o günü anımsadı, öylece aklına gelip konuştuğu besbelliydi. Hiçbirimiz inanamıyorduk ki. Doğru dedim, doğru Talip amca, o öldü, biz yaşıyoruz. İşte film böyle başlasın diyorum ben. Adam dalıp gittiği yolculuktan acele geri dönüp kaldığı yerden bağırmayı sürdürdü. Olmaz dedim ya, bu senin edebiyatına benzemez. Kahveci delikanlı içeriye girdi. Fincanları toplarken meraklı bakışlarla ikisini süzdü. Biz böyle konuşuruz, kavga etmiyoruz, meraklanma diye açıklamak ihtiyacı duydu kadın. Carlo Sori'nin filmini anımsıyor musun Berrak? Hangisini? Sinema günlerinde öyle çok film izliyoruz ki şimdi hepsi karıştı kafamda. Canım şu Arjantinli genç yönetmen. Hani ikimiz de çok sevmiştik filmini. Kralın filmi. Tas tamam o. Nasıl başlıyordu film? Yönetmen ve senaristler Patagonya Kralı'nın filmini nasıl hazırlayıp nasıl çekeceklerini tartışırken filme giriyor, çekim çalışmaları, set ekibi sorunları ve yönetmenin özel yaşamı iç içe açılarak filmi götürüyordu. Hatırladın mı? Evet, çok iyi hatırladım. Biz de ilk o gün bizim filmin tasarlarını yapmıştık sinema bekleme salonunda. Birbirlerine bakıp her şeyi anlamış bir keyifle güldüler. Kalk, hemen Emek Sineması'na gidiyoruz. Senaryoyu da al, orada ilk sahne yazımını yapacağız. Her şey orada başlamıştı. Filmde de öyle olacak. Acele kalkıp bir taksiye bindiler. Üç kişiydik. Yaşamı savunmayı ve ona bağlanmayı, ibadet sayacak yaşta hep ölümün sınırlarında yürüyorduk. Aşkı, cinselliği, duyguları ciddiye almıyor, onları küçümsüyor, daha kutsal, daha önemli amaçlara yönelerek saygın, yararlı, önemli olmak istiyorduk. Bu istekle ışık hızıyla akan bir slogan ırmağına gözümüzü kırpmadan atlıyorduk. Kimi zaman pankartla, el ilanıyla, afişle, kimi zaman kalemle, kağıtla, objektifle. Yanındaki kız kimdi lan? Harika bir şeydi valla. Pes yani arkadaşım. Biz burada eylem koyalım diye ter dökelim, sen kız derdindesin. Ne var bunda? Eylem konsa da konmasa da bu kızın güzelliğini değiştirmez ki. O da var, bu da. Bu senin dediğin çok metafizik arkadaşım. Ayrıca o bizim eylem arkadaşımız, bacımızdır. Ne yani? Aynı amaç için savaşanlar birbirlerini cinsiyetsiz mi varsayacaklar? Bak Çetin arkadaşım, senin kafanda hala oturmamış, uçuk kalmış noktalar var. Sorumluluklarını unutarak özgürlük savaşı veremezsin. Seninkisi özgürlük değil, sorumsuzluk. Git öz eleştirini yap arkadaşım. Sık sık devrimci arkadaşlarımızın sert eleştirilerine, dışlamalarına maruz kalıyor, sorularımız yorum ve tavırlarımızdan ötürü ya ciddiye alınmıyor ya da küçük burjuva alışkanlıklarından vazgeçememiş olarak suçlanıyorduk. Ne kurulu düzen içinde ne de desteklediğimiz düzen arayışı içinde tutunamayarak karma karışık, yanıtsız sorularla devrimci sıkı düzeninde boğuluyor, kendi bilinmezliğimizde kayboluyorduk. O kadar grafik, afiş yaptık, yazı yazıp fotoğraf çektik, bunlar kimsenin umurunda değil ama. Sevgisiz, cinselliksiz, sanatsız devrim olur mu abi? Bunlar şu anda önemsiz, ikincil öğelermiş. Olur mu öyle şey be? Konuşsana Ömer, olur mu oğlum? Başım ağrıyor benim. Bıktım bu tartışmalardan. Kafam karma karışık. Söylesene, o güzel fotoğraflarını çekmek için illa objektifini işçi sınıfına mı fokus etmelisin? Doğanın, insanın olduğu her yerde güzellik ve çirkinlik olduğunu inkar edebilir misin? Sonra soyut sanatı yok saymak, küçümsemek niye? Picasso'nun Guernica'sı, Paul Éluard'ın Guernica zaferi şiiriyle sergilendiğinde karşı çıkanlar, Guernica kentinin sivil halka yöneltilen o kalleş hava saldırısının daha iyi bir sembolünü yaratabildiler mi bakalım? Uluslararası antifaşizm sanat dilinin sentetik kubizmle de gerçeküstü biçim çarpıtmalarıyla da pek güzel yaratılabileceğinin en güzel kanıtıdır Guernica. Aman berrak, soyut sanat tartışmana başladıysan ben kaçayım. Artık çenen kapanmaz senin valla. Kapanmaz ya. Sanatın gerekliliğini ve soyut sanatın önemini sonuna dek savunacağım. Hem benim soyut sanat tartışmam varsa sen cinsel özgürlük savlarınla başımıza daha az mı iş açıyorsun sanki? Ha ha, iyi yapıyorum ama. Devrim içinde cinsel devrim olmadan olur mu yahu? Herkes birbirinin bacısı kardeşi. Sonra bir bakıyorum iki gün önce tanışıp evleniyorlar. Niyeymiş? Söyleyin niyeymiş bakalım. Çünkü halkımızın geleneklerine ters düşmemek gerekmiş. Allah aşkına bunun görücü usulü evlenmekten ne farkı var? Söyleyin be. Hem neden Freud tartışılmayacakmış bakalım? Eğer yanlış söylemişse bu tartışılarak bulunur. Yasaklanarak değil, tamam mı? Ya bırakın bağırıp çağırmayı da birer çay daha içelim. Berrak, paran var mı? Hadi 3 çay alıversene be güzelim. Çetin, çıkart sen de 3 sigara. Sigaralarımızın filtrelerini sigaranın ucundan koparttığımız kağıtlarla yamayıp filtreli sigara içtiğimiz için eleştirildiğimizden çekingen içiyorduk. Berrak be, senin şu Mustafa ne yapıyor? Bak iyi birisi o, kaçırma onu delinden. Kızarım sonra ha. Berrak oğlanı korkutup kaçırtmıştır çoktan. Yok be çocuklar, bu kez iyice tutulup hiç ayrılamamaktan korkuyorum. Ne varmış sevip bağlanmakta? Sen anlamazsın Ömer. Berrak eksiz takılıyor ya. Boş versen onu berrak. Gır gır geçmese ölür bu herif. Söylesene, ne var bu kadar korkacak sevip bağlanmakta? Keşke öyle birine rastlayabilse insan. İşte korkum da bu ya. Çünkü öyle birisi olamaz çocuklar. Bu yalnızca kafamızda yarattığımız bir imge. Yine de bana öyle geliyor ki yaşam boyu bu imgenin peşinde koşup duracağız maalesef. Yine kitaplardan okuyorsun bize berrak. Üzme kızı be Çetin. Ben değil, okuduğu kitaplara bozulanlar üzüyor onu. Sol kitapları devlet, bireyci kitapları solcular yasaklıyordu. Varoluşçuluğu tartışmak, merak etmek bile çürümüşlük sayılıyor. Bilinçaltı tanımlamalarını sorgulamak, dinsizlik kabul ediliyordu. Dinsiz olduğunu söyleyen sıkı ortodoksların köklü değişimleri hazırlamasındaki aksaklık, yanık kokusu gibi burnumuza geliyor. Ama neyin nerede aksadığını, ateşi mi kısıp suyu mu çoğaltmamız gerektiğini bir türlü bilemiyorduk. Bir yandan dava arkadaşlarımızı seviyor, daha insanca ve hakça bir düzen kavgasına inanıyor, bir yandan istenen bu düzen için verilen sinyaller bize çok kısır geliyordu. Doğru ve güzel tek miydi? Önümüze yalnızca iki seçenek konmuştu. Bunun ne ortası ne de kenarı olanaksızdı. Tartışma toplantılarında bile belli sınırların dışına çıkmak tabuydu ve derhal uyarılıyorduk. İnsanın uğruna ölümü göze aldığı inançlarına tabu barikatları koyması olası mıydı? Hayatı bilmeyen, ölümü görüp de tanımayan, bekareti bozulmamış çocukların inancı önce yaşama, aşka ve dünyaya sevdaları değil midir? İnsanın önce kendini tanımakla başlayan inanç serüveninden kimse söz etmiyordu bize. Çoğumuz ilk 20'lerindeydik, doğru. Peki son 30'larındakiler? Belki de biz sağırdık. Kesinlikle davadan dönen olmak istemiyor, bundan çok ürküyor, hızla akan o kıpkırmızı nehirdeki binlerce damladan üçü olarak yuvarlanıyorduk. Belki daha sınırda, belki daha rahatsız ve sorularla dolu. Ama gürül gürül, uğul uğul. Küpe taktığım ve makyaj yaptığım için bizim Kadınlar Derneği'nden bugün eleştiri aldım çocuklar. O niye o? Devrimci kadınlar küpe takmaz mıymış? Berrak, sen birkaç ay önce de sokakta sigara içtiğin için ihtar almıştın değil mi? Haha. Evet, halkımıza ters düşmekle suçlanmıştım. Bana bak, sen o dernekten de dışlanacaksın kızım. Sonunda kapkara McCarthy listelerine alınacaksın ha. Ama bu çok saçma Çetin. Bu basbayağı şekilcilik, tutuculuk. Şşt, susun, Ayşe geliyor. Oğlumuz Ömer, kızımız Ayşe'ye fena halde tutulmuştur gibi gelir bize. Ha? Belki de imgelerinin kadınını gerçek hayatta buldun. Ömür boyu beraber olacağın kadını ha? Ömer Ayşe'den ömür boyu ayrılmadı. 3 kişiydik. Ayşe geldi, 4 olduk. Adam set amirine acele acele bir şeyler anlatıyor, insanlar koşturuyor, sesler, renkler, kokular birbirine karışıp akıyordu. Kadın bu karmaşanın içinde kaybolmuş, sindiği köşeden olup biteni izliyordu. Adam çoktan onu unutmuş, kendinden geçmiş bir tempo içinde, oyuncularla, makyözle, kameramanla sanki kavga eder gibi konuşuyor, koşturup duruyordu. 8. sahne için hazırlıklar tamamlandı, herkes yerini aldı, sesler kesildi, adam bağırdı. Dikkat, kamera! Tırır diye bir ses duyuldu. Ömer'i oynayan aktörle Ayşe'yi oynayan aktris el ele çay bahçesine girdiler. Ayşe, oyuncu, Ömer'in oyuncu omzuna yaslandı, gülümsedi. Sevgiyle bakıştılar. Bir masaya oturdular. Garson geldi, çay istediler. El ele denizi seyrederken Ömer Ayşe'ye evlenme teklif etti. Çok romantik bir sahneydi. Herkes keyifle çekimi izliyordu. O anda beklenmedik bir şey oldu. Kadın bağırdı. Böyle de olmaz ki ama. Çekim durdu. Herkes şaşkın bakıştı. Sonra bir karışıklık başladı. Adam hışımla kadının yanına geldi. Gözlerinden ateşler saçarak bağırmaya, ellerini kollarını havada sallamaya başladı. Deli misin sen be? Ne halt ettiğini biliyor musun? Berbat ettin, bombok ettin çekimi. Senin kitaplarına benzemez bu iş. Beğenmedin mi yırt at sayfayı ha? Film çekiyoruz biz kızım. Her saniyesi para bu işin, tamam mı? Anladın mı?